Ayrım 24, Son Tanık, Glenn Mead, sayfa 274, 49. kısım. Ronnie peşinden yetişti, bekle biraz. Hoşça kal Ronnie. Adamı aldırmadan arabasının kapısını açtı, bir iki koluna yapıştı. Bekle, mantığa aykırı olduğunu biliyorum. Korkunç bir risk olduğunun farkındayım. Bir şeyler yolunda gitmezse ödenecek korkunç bir bedel olduğunu biliyorum. Yine de yardım edeceğim sana. Akşam havasında yağmur kokusu rıhtımın üzerinde karşılıklı durmuşlardı. Aralarında tuhaf, huzursuzluk verici bir yakınlık vardı. Neden? Fikrini değiştiren ne? Çünkü Dan'e borçlu olabileceğimi düşünüyorum. O olmasaydı ben de burada olmazdım. Kim bilir kaç kere arkamı kolladı. Benden de senin arkanı kollamamı isterdi biliyorum. Ama yapmayacağım tek bir şey var.
Nedir o?
Senin için öldüremem Carla. Asla öldüremem. Sadece sana bilmen gerekenleri öğretirim.
Hep bir bedel öderiz demiştin. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?
Evet, öyle düşünüyorum. Birinin canını aldığımızda sanki bir intikam meleği omzumuzun üzerinden bizi izler, bedelini tahsil etmeye hazırlanır.
Peki ben ne bedel ödeyeceğim?
Yaptıkların peşini bırakmayabilir ya da nefret ettiğin kişiler seni de çürütür. Tam olarak söyleyemem ama zamanı geldiğinde anlarsın.
Böyle bir şeye tanık oldun mu?
Hem de kaç kere. Birlikte hizmet ettiğim çocuklar bedel ödediklerini gördüm.
Nasıl?
Bozulmuş evlilikler, boşa geçmiş hayatlar, kendini uyuşturucuya ve içkiye verenleri de gördüm. Ya da kafalarına kurşun sıkanları.
Onlar askerdi, emirleri uyguluyorlardı. Ben yaptığıma inanıyorum, haklı bir amacım olduğuna inanıyorum.
Hiç fark etmez, yine de bedel ödersin.
Daha önce hiç öldürdün mü?
Evet.
Peki ne bedel ödedin?
Yüzünden hassas bir noktasına dokunduğunu anladı. Coşa olanlar bedelin yarısı, annesinin ölümü de.
Nasıl bilebilirsin ki?
İnan bana, biliyorum.
Öyleyse Shavik neden bir bedel ödemedi?
Ödeyip ödemediğini nereden biliyorsun?
Gece uykusuz kalıp yaptığı kötülükleri düşündüğünden kuşkuluyum.
Ronnie gözlerini Carla'nınkilere dikti. Bir can aldıktan sonra aynı insan olmayacaksın. Yaptığın seni değiştirecek. Sakın seni uyarmadığımı söyleme. Genç kadın bir süre cevap vermedi. Ronnie'nin sözlerini düşündü.
Söylediklerimin arkasındayım Ronnie. Seni karıştırmam. Kimsenin bilmesi gerekmez.
Shavik'in yüzüne bakmaktan hala korkuyor musun?
Her zamankinden çok. Neler yapabildiğini, kadın ve çocukları katlettiğini gördükten sonra...
Cesursun, bunu kabul etmem gerekir.
Keşke öyle olsaydım Ronnie ama değilim, korkuyorum. Belki de hayatta hiç korkmadığım kadar korkuyorum. Ama işlediği cinayetlerin Shavik'in yanına kâr kalmasına izin veremem. Bütün o ölenlerin anısına saygısızlık edemem.
Daha önce kaldığım bungalova git ve güzel bir uyku çek. Yapacak çok şeyimiz, yapmak için çok az zamanımız var.
Ne zaman başlıyoruz?
Başladık bile.
O gece yine yağmur yağdı. Damlardan sıçrayan yoğun bir yaz sağanağı, şimşekler gece göğünü yarıp ateşe veriyordu.
Carla sırt üstü uzanmış, elleri karnında fırtınayı seyretmeye koyulmuştu. O odadaki küçük iskeletlerin görüntüsü gözlerinin önünden gitmiyordu. Bir zamanlar sevgili birer çocuk olan o kurumuş dokular, o acıklı giysi parçaları, göğsüne inen örgüleriyle o küçük kız ve koyu renk saçları, hala zihninden çıkmayan sevgili Luca. Çantasından kahverengi zarfı çıkardı, içinden kardeşinin yatak arkadaşı olan mavi battaniye parçasını ve annesiyle babasıyla Luca'yla Dubrovnik plajında çekilmiş fotoğrafı aldı. Her ikisini de sıkı sıkı kavrayıp yaşlı gözleriyle baktı. Yüreği yarılmış, bir daha düzeltilemeyecek kadar dağlanmıştı. Zihninde karanlıkta ona seslenen Luca'nın belli belirsiz sesini işitti. Daha fazla dayanamayacağını, vücudunun hıçkırıklarla kasıldığını hissedince döndü ve yüzünü yastığa gömdü.
50. kısım. Ronnie kamyoneti bir çayıra doğru sürdü. Kamyonette yanında oturan Carla içinde güçlü bir korkunun büyüdüğünü hissetti. Ronnie'ye nedenini anlatmaktan ürktü. Çayırın bir köşesinde ahşabı beyazlaşmış bir çift piknik masası gördü. 100 metre kadar ötedeki bayır bir atış alanının arka planını oluşturuyordu. Bayıra doğru çeşitli uzaklıklarda bazıları insan gövdesi biçiminde kağıttan ve metalden yapılmış bir dizi hedef sıralanıyordu. Ronnie arabayı durdurdu, peşinden Carla ile kamyonetten indi.
Etkilendim, demek özel poligonum var.
Son yıllarda pek kullanmıyordum. Şimdi malzemeyi boşaltalım. Kamyonetin arkasına dolanıp arka kapağı indirdi. Arabanın kasasına plastikten yapılmış, kilidi şifreli, kömür siyahı bir pelikan sandık yerleştirilmişti. Kapak açıldığı zaman karla koruyucu gri köpüklere sarılmış bir dizi ateşli silah gördü. Çeşitli kalibrelerde 6 tabanca, yanlarında bir AR saldırı tüfeği, bir Heckler & Koch MP5 hafif makineli, dürbünlü ve mekanizmalı bir keskin nişancı tüfeği ve bir de pompalı bir Remington. Kamyonet kabininden 2 yeşil metal kutuyla siyah bezden bir atış çantası alıp silahların yanına bıraktı. Karla silahları görünce irkildi. ''Ronnie neyin var?'' diye sordu. ''Silahlar beni korkutur, nefret ederim. Televizyonda ateş edilen sahneleri izlerken bile zorlanırım. Bunu sana söylemekten çekiniyordum.''
''Desene, bundan daha parlak bir başlangıç düşünemezdik.''
Ronnie silahları masaların üzerine yerleştirdi. ''Karla savaş ve silahla ilgili her şey midemi bulandırır.'' dedi.
''Anlıyorum ama bu işi yapmak istiyorsan üstesinden gelmen gerekecek. Silahları bir işi yapmak için kullanacağın aletler olarak düşün, hepsi bu.''
''Yeşil kutularda ne var?''
''Cephane.''
''Ya çantada?''
''İlk yardım eşyası her ihtimale karşı.''
''Ne ihtimali?''
''Kurşun yarasına ne yapılacağını öğrenmen gerek. Yaralanırsan ya da kazayla kendini vurursan. İşin içinde ateşli silah varsa kazaların eksik kalmamak gibi kötü bir alışkanlığı vardır.''
''Anlıyorum, silahlar tehlikelidir.''
''Dört temel kuralı uygula, her zaman güvende olursun.''
''Neymiş o kurallar?''
''Oraya da geleceğiz.''
Karla ellerini masadaki silahların üzerine açtı. ''Neden bu kadar çok?''
''Silahın tutukluk yapabilir, ateş almayabilir. Temizleyip yeniden dolduramazsan bir başkasını, elinin altında hangisi varsa onu kullanman gerekir.''
''Yani tanımadığın bir silahı mı demek istiyorsun?''
''Evet, onun için bir silahtan fazlasını tanıyor olmalısın. Vivaldi bir zamanlar ne demiş biliyor musun?''
''Bildiğimiz Vivaldi mi?''
''Gülümsedi, evet, besteci olanı. Buralarda oturan ve aynı adı taşıyan dağlı bir nişancı değil.''
''Ne demiş peki?''
''Her şey dengeye bağlı. Her şey müzik, fizik, matematik, hayat, evren, ilişkiler. Adını sen koy. Aynı şey nişancılık içinde geçerli.'' ''Her şey dengeye, doğru duruşa bağlı. Bir de kavrayışa. O da aslında aynı şey. Bu ikisini doğru yap, hedefi vurmak sadece çalışmaya bağlı olur.''
''Öyleyse dört temel kural ne?''
Ronnie 4 parmağını kaldırdı. Sayarken her birine teker teker dokundu. ''1. Bütün silahlara her zaman doluymuş gibi davran. 2. Silahın namlusunu asla öldürmek istemediğin bir şeye doğrultma. 3. Hedefe kilitlenmedikçe ve ateşe hazır olmadıkça parmağını tetiğe değdirme. 4. Hedefinden ve dayanağından her zaman emin ol.''
Atış alanının ucundaki bayırı işaret etti. O bayırın bir arka plan vazifesi görmesinin nedeni de bu. Serseri ya da seken kurşun istemeyiz. Aynı şekilde arkadaki masum seyircilere de zarar vermemek lazım. Aşınmış görünüşlü siyah bir tabanca seçti, şarjörünü çıkardı ve cephane kutularının birinden aldığı bir avuç fişeyi doldurmaya koyuldu. ''Kuralları durmadan beynine kazınana kadar tekrarlayacağız. Daha önce hiç ateş etmediğini sanmakta haklı mıyım?''
''Hiç. Önce küçük kalibreli bir tabancayla başlayacağız.''
''Neden?''
''Geri tepmesi daha hafiftir ve patladığında ödünü koparmaz.''
Silahla şarjörü yeniden masaya bıraktı.
''Tabancalardan hepsini eline al, tart, onlarla tanış. Sonra seni nişancı yapmaya başlayalım.''
51. Kısım. Tabancaların her birini aldı, elinde teker teker tarttı. Korku ve tiksinti hala geçmemişti. Ama silahların insana verdiği güç duygusunu yadsımak imkansızdı. Yine de bu müstehcen gelen bir güç duygusuydu. Silahlar ona sadece ölümü hatırlatıyordu. Ronnie açtığı bez çantadan nişancılar için yapılmış 2 çift koruyucu kulaklık çıkardı. ''Kulaklarına zarar vermemen için çalışırken zaman zaman bunları kullanacağız. Ama şimdilik kulaklarını korumadan yakından ateş sesine aşina olman gerekiyor.'' Biraz önce bıraktığı siyah tabancayı yeniden alıp şarjörünü yerleştirdi.
''Daha önce silah sesi duydum.''
''Bu sefer silahın doğrudan sana yönelmesine alışman gerekir. Bu da bütünüyle farklı bir duygudur.''
Tabancayı kontrol etti.
Biri sana ateş etmeye niyetlendiğinde bile sakin ve odaklanmış kalmayı öğrenmen gerek. Bu duyguya alışman için bazı alıştırmalar yapacağız. Sen hedefe ateş ederken benim de etrafına gerçek mermi sıkacağımı söylüyorum.
Şaka mı ediyorsun?
Hayır etmiyorum. Bu arada tabancaya takılmış iyi ve güçlü bir nişan feneri kullanmaya da alışmalısın.
Nişan feneri de ne?
Taktik feneri. Karanlıkta ateş ediyorsan hedefe nişan alman çok önemli olur. Koyu renk elbiseler giymek de öyle. Kapüşonlu bir eşofman, koyu renk blue jean veya tight ve koşu ayakkabısı. Saçını saklamak için koyu renkli yün takke. Kaçarken vurulmak istemiyorsan topuk yasak.
Moda tavsiyelerine uyacağım.
Bir şey daha. Şimdilik ben ateş ederken ellerinle kulaklarını kapatma, çok istesen bile. Ateş sesine alışmanı istiyorum. Her tabanca patladığında yerden 2 metre havaya sıçraman gerekmez.
Siyah tabancayı eline aldı. Bu 9 milimetrelik bir SIG 226, şarjörü 15 mermi alır. Dünyadaki en iyi tabancalardan biri. Deniz komandoları ve iç güvenlik bunları kullanır. Son derece güvenilir ve hassas bir silahtır.
Parmağını tetiğe değdirmeden tetik köprüsünün üzerine bıraktı.
Hatırlaman gereken bir şey daha var. Kas hafızası.
O da ne demek?
Ateş etmeye hazır olana kadar parmağını kahrolası tetiğin uzağında tutmak demek. Böylelikle kazayla birini öldürmez ya da ayağına ateş etmezsin. Şimdi vücudumun duruşuna bak. Ateş ederken böyle yapmanı istiyorum, anlaşıldı mı?
O kadar hızlı oldu ki Karl'a tepki verecek zaman bulamadı.
Ronnie tek bir akışkan hareketle duruşunu değiştirdi. Yan dönerek hafifçe öne doğru eğildi. Tabancayı kavrayan sağ eli hızla kalktı. Sol elini destek için sağ elinin parmaklarının üzerine getirdi. Arka arkaya 4 kez ateş etti.
15 metre kadar ötede mermileri madeni bir klink sesiyle çarptığı beyaz boyalı 4 metal plaka devrildi.
Ronnie'ye bu kadar yakın durduğu için silah sesleri Carla'nın kulaklarında patlama etkisi yarattı. Sarsıldı, omuzlarını kamburlaştırdı ama kulaklarını kapatma dürtüsüne direndi. Patlamalar yankılanıp duyulmaz olunca Carla'ya "İyi misin?" diye sordu.
"Kulak zarlarımın patlamasının dışında evet."
Ronnie metal plakaları işaret ederek gülümsedi. "Biraz şansın varsa böyle geçecek bir haftanın sonunda sen de benim gibi ateş edersin."
"Şaka etmiyorsun ya."
İraden varsa her şey mümkün. Şarjörü çıkardı, namluda kurşun olmadığını gördü. Sürgüyü açık bırakıp tabancayla şarjörü masanın üzerine bıraktı. Ateş sahasındayken ateş ettiğin her sefer böyle yapacaksın, tamam mı? Tabancayı yere doğrult, şarjörü çıkar ve sürgüyü açık bırak. Böylelikle boş olduğunu görürsün.
Peki.
Daha hafif bir tabancayla şarjörü işaret etti. Bu da 22'lik Browning. Başlangıç için iyi bir tabanca. Bir süre bununla ateş eder, sonra daha gürültülü, tepmesi daha güçlü olanlara geçeriz.
Biraz önce kullandığın gibi mi?
Evet, onun gibi. Yeniden SIG'i alıp Carla'nın eline bıraktı. Öldürmek için bunun bir eşini kullanacaksın. Onun için ne kadar çabuk alışırsan o kadar iyi. Sadece bir farkı olacak.
Ağır tabancayı elinde tutmak Carla'nın omurgasını endişeyle ürpertti.
Ne farkı?
Ucunda susturucu olacak. Onun için patladığında fazla gürültü yapmaz. Bu arada tabancanın izi sürülemeyecek.
Ne demek istiyorsun?
Suçüstü yakalanmadığın sürece polis tabancanın izini bize kadar süremez.
Nasıl olur?
Yıllar önce bir silah fuarından alınmıştı.
Hiçbir
evrak izi yok. Seri numarasını da kazıtacağım. Sen kullanmadan önce tümüyle temizlenir. Aynı şey cephane için de geçerli. Silmek için silikonlu bir bez kullan. Silahta ya da cephanede en ufak bir parmak izi ya da DNA kalmaz.
Emin misin?
İnan bana. Pelikan sandıktan siyah bir çift nişancı eldiveni çıkardı. Şavik ve Arkov'u infaz ederken bunları giyeceksin. Kabzayı iyi kavramana yardım eder. İş bittikten sonra tabancayı yok ederiz. Eldivenleri dene ve bundan sonra onları kullan.
Carla eldivenleri ellerine geçirdi. Tam eline uygundu.
Tabancayı nasıl yok edeceğiz?
Bir yerlere, derin bir göle atarız.
Cep telefonuna bir mesaj düştü. Mesajı okudu.
Newark Havaalanı, gelen yolcular salonundaki bar. 13, tamam, A.
Ronnie önemli mi diye sordu.
Angel'dan, öbür gün Newark Havaalanı'nda buluşmayı öneriyor. Gider akşam olmadan da dönerim.
Cevabını yazdı. Newark 13, tamam.
Yanında gelmemi ister misin? Çok riskli. İzlendiğini fark ederse gidebilir. Ona henüz tamamıyla güvenmiyorum. Ama kalabalık içinde bir şey yapmaya kalkışacağını sanmam.
Yerinde olsam buna fazla güvenmem. Yani seni tuzağa düşürüyor ya da ikili oynuyorsa. Bırak da seninle geleyim.
Hayır Ronnie, bana bir şey olmaz. Bir şeyler sezersem deli gibi uzaklaşırım.
Çok dikkatli ol, duyuyor musun?
Hala elindeki siga baktı.
Ne var, ne oldu Carla?
Biliyor musun, ironik.
Nedir o?
Annem dünyayı değiştirmesini umduğu bir günlük yazdı. Ama değiştirdiği tek kişi ben oldum.
Nasıl?
Bir gün gelip bir can almak isteyeceğimi hiç düşünmemiştim.
Gözlerini kaldırıp Ronnie'ye dikti.
Biraz önce söylediğin Shavik ve Arkov'u infaz etmenle ilgili o kadar gerçek dışı geliyor ki.
Başka bir tarifi yok ki. Üstelik çok yakından ve kanlı olacak, sakın unutma.
Genç kadının yüzünü inceledi.
Hatırlatmamın anlamı var mı bilmiyorum ama vazgeçmek için asla geç değildir.
52. Kısım. Newark Uluslararası Havaalanı, New Jersey, 13.00. Carla Angel'ın bara girdiğini, her erkeğin onu süzdüğünü gördü. Koyu renk gözlük ve aynı bilezikleri takmış, iştah açıcı hatlarını gizleme konusunda hiçbir yararı olmayacak lacivert bir pantolon ceket takımı giymişti. Carla erken gelmiş, endişesini dağıtmak için Knoxville'den aldığı bir gazeteyi okumaya koyulmuştu. Angel gözlüğünü çıkarmadan bir margarita ısmarladı.
''Taksiyle mi geldiniz yoksa arabanızla mı?''
Angel'dan yine hoşlanmadığını düşünerek, ''Ne o ne de öteki, uçakla geldim.'' dedi.
''Uçakla mı?''
''Burada değildim.''
Angel gözlerini indirdi, cilalı tırnaklarıyla Carla'nın önündeki Knoxville News gazetesine dokundu.
''Knoxville Tennessee demek.''
''Bana sizinle Jean hakkında gerçeği anlatın.''
''Sizin için oldukça önemli görünüyor.''
''Ben sadece Jean'ın
benim gibi biriyle birlikte olmasını mı anlayamıyorsunuz?''
''Bazılarımız ne olduğumuzu değiştiremeyiz Mrs. Lane. Ama inanın bana birbirimize benziyoruz. Can bende sizde gördüklerinin çoğunu görüyordu.''
''Nedense bu konuda biraz kuşkuluyum.''
Angel garsonun getirdiği içkisinden bir yudum aldı.
''Can şeytan tepesinde bulunduğunuzu anlatmıştı.''
''Bunu neden söylesin ki?''
Angel iki elini açınca bilezikleri masaya kaydı. Her bileğinde soluk pembe yara izlerinden meşhum şeritler vardı.
13 yaşımda Merviya kampındaydım.
Ben çok özür dilerim.
Daha sonra bileklerimi kesmeye çalıştım. Nöbetçiler beni yere yatırır ve sırayla tecavüz ederlerdi. Annem, ablam ve ben. Duygusal olarak tam bir enkazım.
Carla bir şey diyemedi. Kadın bileziklerini tekrar taktı.
Annem oraya 7 hafta dayandı. Ablam onun yarısı kadar, 15 yaşındaydı.
Peki siz nasıl hayatta kalabildiniz?
Bir gece nöbetçiler sarhoştu. Fırsatı kaçırmadım ve kaçtım.
Kısacası kişisel bir konu.
Öyle de denebilir. Şeytan tepesine Shavik'in yanına gitmeden önce Merviyak'tan Arkov sorumluydu. Arkov annemle ablamı öldürenlerden biridir.
Genç kadının yüzü yoğun bir nefretle kasıldı. Önce onu öldürmek istedim. Sonra bunun yeterli ceza olmayacağını, adaletin yerine gelmeyeceğini düşündüm.
Carla devamını bekledi.
Hepsinin ıstırap çektiğini görmek istiyorum. Arkov, Shavik, kaçıp saklanmadan önce bunca hayatı mahveden bütün o haşeratın.
Amerika'ya gelmeyi nasıl başardınız?
Buraya Rus ve Balkan mafyaları tarafından getirilmiş bir sürü kadın var. Sizi buraya yasa dışı yollardan sokarlar ve siz de karşılığında borcunuzu ödeyip özgürlüğünüze kavuşmak için çalışırsınız. 7 yılımı aldı. 5 yıldır özgürüm.
Ne yaparak?
Kulüplerde ve randevu evlerinde çalışarak. Biliyor musunuz, yıllar boyunca annemle ablamı öldüren adamları bulmak için dua ettim. Bulacağıma hiç inanmıyordum. Ama bir yıl önce New Jersey'deki bir kulüpte çalışmaya başladım. Onları orada gördüm.
Kimleri?
Önce Arkov'u, daha yaşlı ve farklı görünüyordu. Sanki plastik cerrahi yaptırmış gibi yüzü daha gergindi. Ama oydu işte, o hayvanı hiç unutamadım ki.
Sizi tanıdı mı?
Kamptayken o kadar sık sarhoş olurdu ki kendi anasını tanır mıydı kuşkuluyum. Bir başka sefer Shavik'le onu kulüpte içki içerlerken gördüm. Orası kontrol ettikleri bir sürü bar ve kulüpten biridir.
O zaman ne yaptınız?
Başka hiçbir şey, dikkatli olmam gerekiyordu.
Devam edin.
Şavik'in kadınlarla beraber olmaktan hoşlandığını gördüm. Çoğu zaman kulübün dansçılarıyla yatar. Onlardan hoşlanıyorsa bir süre yatağını paylaşır. Ben de benden hoşlanması için ne gerekiyorsa onu yaptım. Ve onu o kadar memnun ettim ki sonunda yanına taşınmamı istedi.
Birlikte mi oturuyorsunuz?
Öyle de denebilir. Şavik'in keyfine göre gelip gidiyorum. Böyle dehşete düşmüş gibi bakmayın. Bu ona yaklaşmak, faaliyetleri hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek için bir taktikti.
Evi nerede?
Jersey'de, sahilde kocaman bir malikane. Bazen haftalar boyunca yanında kalırım. İş konuştuğu ve etrafında olmamı istemediği zamanlarda kendi evime dönerim.
Şavik gibi biriyle nasıl yatabilirsiniz?
Nefret insanı çok uzaklara götürüyor. İntikamını almak için doğru anı beklerken hayatta kalmasını sağlıyor.
Arkov'dan mı?
Özellikle Arkov'dan. Hiç dolambacı yok. İnsanlıktan en ufak nasibini alamamış katı kalpli gaddar bir hayvan. Göz açıp kapayıncaya kadar insanın boynunu kırıp hiçbir pişmanlık duymayacak cinsten.
Ya Şavik?
Onu nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum.
Neden?
Bazen soğuk ve mesafeli olur, bazen de son derece sıcak ve sevgi dolu.
Şavik'i asla sıcak ve sevgi dolu biri olarak düşünemem.
Ben de düşünemezdim ama inanın bazen oluyor.
Haydi insandan mı bahsediyoruz, merak ettim doğrusu.
İçinde birbiriyle boğuşan iki ayrı insan var gibi. Jekyll ve Hyde misali. Soğuk ve ilgisiz olduğu günler bilirim. Bir de bana inanılmaz sevecen davrandığı günler var.
Nasıl, bir anlatsanız.
Bazı geceler yıkılırdım. Kampta Arkov'un anneme ve ablama gaddarca davrandığı anlar gözümün önüne gelirdi.
Sonra
Şavik derdimi sorardı.
Siz ne anlatırdınız?
Hiç. Nasıl anlatırım ki? Ama üzüntümü hissederdi.
Bir an soluklandı. İstediğimden değil ama çoğu zaman bana sarılır
ve ben uykuya dalana kadar saçımı okşar. Çoğu erkekten farklı olarak beni cinsel arzuları için kullanmadı. Yoldaşları annemi ve ablamı öldürmüş bir adamla yüz yüze gelmek çok saçma geliyor.
Ne demek istiyorsunuz?
Şavik'in kendini sevdiğini sanmıyorum. Mutlu bir insan olmadığı kanısındayım. Ama benden açıklamamı istemeyin. Benim için anlaşılamayacak kadar derin.
Deneyin.
Deneyemem. Kişisel hayatından hiç bahsetmedi. Ama bana sorarsanız içinde bir yerde kilometrelerce uzanan bir yara izi var. Kötü biri olduğunu biliyorum. Ama içinde bir yerde, bir zamanlar iyi biri olduğunu hissediyorum.
Annemi öldürdü. Belki babamı ve kardeşimi de.
Çok üzgünüm Mrs. Lane.
Ona karşı bir şeyler hissediyor musunuz?
Neden sordunuz?
Kadınca bir sezgi diyelim.
Angel önce başını çevirdi, sonra yine Carla'ya döndü. Stockholm sendromundan bahsedildiğini duymuş muydunuz?
Evet, rehineler kendilerini onları tutsak eden kişilerle özdeşleştirirmiş. Bazıları onlara zarar veren ya da esir tutanlara karşı sempati besleyebilirmiş.
Bazen özellikle yumuşak, düşünceli ve sıcak olduğu zaman Şavik'e karşı aynı hisleri taşıyıp taşımadığımı merak ederim. Kendi işimde onun gibi çok erkeğe rastlamadım.
Bir bakımdan ama mı diyorsunuz?
Yine de cinayetlerinin bedelini ödediklerini görmekte kararlıyım.
Ne yapmayı planladınız?
Başlangıçta onları öldürmeye niyetlendim. Bir tabanca aldım ve ateş etmeyi öğrendim. Çok iyi olduğumu söyleyemem.
Ne oldu?
Bir seferinde Arkov'u vurmaya çok yaklaştım. Evde Şavik ve korumalarıyla kağıt oynarlarken tabancayı çantama saklamıştım.
Ama
Arkov ve Şavik her an silahlıdır ve en az birer korumayla dolaşırlar. Bunun intihar olacağını anladım. Elindeki kadehle oynadı. Sonra bir akşam canı konserde dinlemeye gittim.
Neden?
Aynı kasabadan geliyoruz. Ona müziği annem öğretti. Çocukluğumdan beri görmemiştim. Konserden sonra beni görmesi için bir pusula gönderdim.
Sonra?
Beni gördüğü için mutluydu. Yaşadıklarımı ve ailemin başından geçenleri anlattığım zaman dehşete kapıldı. Angel önce başını çevirdi, sonra yine Carla'ya döndü.
Şavik ve Arkov'dan bahsettiğim zaman gözleri parladı.
Neden? Onun için de kişiseldi. Kasabamızı top atışına tutan, Can'ın annesiyle babasını öldüren milislerin Boris Arkov'un komutasında olduğunu öğrenmişti.
Size bunu o mu anlattı?
Angel başını salladı. Evet, bunun dışında savaş suçlularının peşine düşmüş bazı adalet gruplarından da bahsetti. Sizin de hukukçu olduğunuzu anlattı.
Ona her şeyi anlattınız mı?
Evet, ondan sonra gizlice buluşmaya başladık. Can, Arkov ve Şavik'i bizzat görebilmek için birkaç kere kulübe gelmeye niyetlendi. Emin olmak istiyordu.
Geldi mi?
Evet. Bir de New Jersey'de Sırp mafyasının takıldığını söylediğim bir iki bara gitti. Soru sormaya başlamış. Oysa dikkatli olması için yalvarmıştım. Ama o çok fazla soru sormuş ve dikkat çekmiş. Onu bu nedenle öldürdüklerinden eminim.
Angel güneş gözlüğünü çıkardı ve bir kağıt mendille gözlerini sildi. Carla yüreğinde bir acı duydu, uzandı, Angel'ın eline dokundu.
Devam edin lütfen.
Tam olarak ne yapmak istiyorsunuz Mrs. Lane?
Daha önce söyledim, Arkov ve Shavik'in bedel ödemelerini sağlayacağım.
Nasıl?
Ne kadar az bilirseniz sizin için o kadar iyi olur.
Ya size onu nasıl yok edebileceğinizi söylersem?
24. ayrımın sonu. Sayfa 288.